Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 21. ayrım. 15. Gale'in önerisinin arkasında yatan olasılıklar, odadakilerin zihinlerinde yeni yeni canlanmaya başlamıştı. Tepkilerini yüzlerinde görebiliyordunuz. Zevkten sıkıntıya, acıdan tatmine, farklı yüz ifadeleriyle karşı karşıyaydım. Beat'i duygusuz bir sesle, çalışanların büyük bir kısmı ikinin vatandaşları dedi. Ne olmuş yani dedi Gale, onlara asla güvenemeyeceğiz. Lim, en azından teslim olma şansları olmalı dedi. 12'yi bombaladıkları zaman, aynı şans bize tanınmadı ama, tabii siz burada Kapitol'le daha sıkı fıkısınız dedi Gale. Lim'in yüzünde, onu her an vurabilirmiş ya da en azından üzerine atılabilirmiş gibi bir ifade vardı. Aldığı eğitim sayesinde büyük olasılıkla üstün gelen de o olurdu. Ancak Lim'in öfkesi Gale'i iyice çileden çıkarmıştı. Çocukların yanarak ölmelerini izledik ve elimizden hiçbir şey gelmedi diye bağırdı. Zihnimde canlanan görüntü içimi dağlarken gözlerimi yummak ihtiyacı duydum. İstediği etkiyi yaratmıştı. O dağdaki herkesin ölmesini istiyordum ve bunu dile getirmek üzereydim. Ama birden, ben de 12. mıntıkadan çıkma bir kızdım. Başkan Snow değildim. Elimde değildi. Birilerini onun aklından geçen ölüm cezasına çarptıramazdım. Kolunu tuttum ve sağduyulu çıkması için çaba harcadığım bir sesle, Gale dedim, ceviz eski bir maden. Bunun çok büyük bir kömür madeni kazasına yol açmaktan bir farkı olmaz. Seçtiğim kelimeler, 12'de yaşamış herkesi bu planı yeniden gözden geçirmeye ikna edecek cinstendi. Gale cevabı yapıştırdı. Fakat babalarımızın ölümüne neden olan o kazalar kadar çabuk olmayacak. Herkesin derdi bu mu? Düşmanlarımızın hemen paramparça olmak yerine ölmek üzere oldukları gerçeğini düşünecek birkaç saatlerinin olması mı? 12'nin dışında avlanan iki çocuktan başka bir şey olmadığımız eski günlerde de Gale bunun gibi hatta daha kötü şeyler söyler dururdu. Ama o zaman her şey sözden ibaretti. Burada pratiğe dökülen halleriyle asla geri alınamayacak eylemlere dönüşüyorlardı. O ikinci mıntıka insanlarını cevize iten şeyin ne olduğunu bilmiyorsun dedim. Buna mecbur edilmiş, kendi iradeleri dışında orada tutuluyor olabilirler. İçlerinde bizim casuslarımız da var, onları da mı öldüreceksin? Geri kalanını kurtarabilmek için birkaçını feda ederim, evet diye yanıtladı. Ayrıca ben içeride casus olsaydım, çığları derhal başlatın derdim. Gerçeği söylediğini biliyordum. Gale'in hayatını bu amaç için feda edeceğinden kimsenin şüphesi yoktu. Belki de casus olsak ve seçme şansımız olsa hepimiz aynı şeyi yapardık. Sanırım ben de yapardım. Ama bu diğer insanların ve onları sevenlerin adına alınamayacak kadar soğukkanlı bir karardı. Box, iki seçeneğin olduğunu söylemiştin dedi. Onları kapana kıstırmak ya da dışarı kaçmalarını sağlamak. Ben dağı çığla bloke edip yalnızca tüneli açık bırakalım derim. Böylece insanlar meydana kaçarlar ve biz de onları orada bekliyor oluruz. Sağlam silahlarla bekleyeceğimizi umarım dedi Gale. Hazırlıklı olacaklarından emin olabilirsiniz. Box, sağlam silahlarla dedi. Onları esir alacağız. Bitti. Şimdi 13'ü de olaya katalım diye önerdi. Başkan Coyne'in de görüşünü alalım. Gale, son derece emin, tüneli bloke etmek isteyecektir, dedi. Evet, büyük ihtimalle. Ama Pete'in propaganda spotunda haklı olduğu bir nokta vardı. Kendi kendimizi öldürüp tüketmek konusu. Bir süredir bazı rakamlar üstünde çalışıyorum. Ölü ve yaralı sayılarını değerlendirince, bence en azından üzerinde konuşmaya değer, dedi Pete. Yalnızca bir avuç insan bu tartışmaya dahil edilecekti. Gale ve ben diğerleriyle birlikte serbest bırakıldık. Ona hararetinin azalacağını umarak aba çıkardım ama hiç konuşmadı. Büyük olasılıkla ona karşı çıktığım için çok kızmıştı. Görüşme gerçekleşmiş, karar alınmıştı. Akşam saatinde spot çekimi için uygun bir ortamın oluşması olasılığına karşılık alaycı kuş tulumuma büründüm. Yayımı omzuma, beni 13'teki Haymit'e bağlayan kulaklığımı kulağıma yerleştirdim. Hedefimizi rahatça görebildiğimiz adalet binasının çatısında bekledik. İlk başta uçaklarımız ceviz komutanları tarafından önemsenmedi. Ne de olsa geçmişte bir bal kavanozunun etrafında dönüp duran sineklerden daha fazla zarara neden olmamışlardı. Ancak uçaklar, dağın daha yüksek kesimlerine düşen ilk birkaç bombanın ardından dikkatlerini çekmeyi başardılar. Kapitol'ün uçak savarları devreye girdiğinde artık çok geçti. Gale'in planı bütün beklentileri aşmıştı. Beatty, çığların harekete geçmesiyle kontrolün kaybedileceği konusunda haklıydı. Dağ yamaçları doğal olarak dayanıksız yüzeylerdi. Ancak patlamaların etkisiyle iyice zayıflayınca adeta sıvıya dönüşmüşlerdi. Cevizin bütün bölümleri gözlerimizin önünde yerle bir olurken, insanoğlunun dağa adım attığına dair bütün izler silinip gidiyordu. Taş dalgaları dağı yerinden oynatırken, çıtımız çıkmadan minicik ve önemsiz varlıklar olarak öylece durduk. Girişler tonlarca kaya parçasıyla örtülmüştü. Gökyüzü yükselen toz ve moloz bulutuyla simsiyahtı. Ceviz bir mezara dönüşmüştü. Dağın içindeki cehennemi hayal edebiliyordum. Sirenler ötüyor, titreşen ışıklar yerini karanlığa bırakıyordu. Taşlardan yükselen tozlar soluk almayı imkansızlaştırıyordu. Bir çıkış yolu bulmak için oradan oraya koşan ve karşılarında girişleri, füze pistini ve havalandırma deliklerini tıkayan, toprak ve kayalardan başka bir şey bulamayan, panik halindeki insanların çığlıkları kulakları tırmalıyordu. Kablolar kopuyor, yangınlar başlıyor, molozlar tanıdık yolları labirentlere dönüştürüyordu. Tepe, narin kabuklarını ezme tehdidiyle içeri doğru göçerken, insanlar birbirlerini itekliyor, eziyor, oradan oraya yuvarlanıyorlardı. Kulaklığımdan Haymit'in sesi yükseldi. Katniss, yanıt vermeye çalıştım ve iki elimi birden ağzıma bastırmış olduğumu neden sonra fark ettim. Katniss, babamın öldüğü gün, sirenler okuldaki öğle yemeği sırasında ötmeye başlamıştı. Hiç kimse okuldan salıverilmeyi beklememişti. Maden kazalarına verilen tepki, Kapitol'ün bile kontrolü dışındaydı. Prim'in sınıfına koşmuştum. 7 yaşındaki minicik ve solgun haline rağmen, sırasında elleri masasının üstünde kenetli, sırtı dimdik oturuşunu hala hatırlıyorum. Söz verdiğim gibi, sirenlerin ötmeye başlaması halinde onu almaya gitmemi bekliyordu. Yerinden fırladı, paltomun koluna yapıştı ve birlikte sokaklara dökülüp madenin ana girişinde biriken insan kalabalığının arasına karıştık. Annemizi kalabalığı uzakta tutmak için telaşla gerilmiş halata yapışmış halde bulduk. Geriye dönüp bakınca bir sorun olduğunu daha o anda anlamış olmam gerektiğini düşünüyordum. Aslında aksi olması gerekirken neden biz annemizi arıyorduk? Dumandan simsiyah olmuş madencileri, gün ışığına koşarken asansörler gıcırdıyor, kablolarından kıvılcımlar yükseliyordu. Her grupla birlikte rahatlama nidaları yükseliyor, kocalarını, karılarını, çocuklarını, anne ve babalarını ya da kardeşlerini görenler yanlarına koşmak için kendilerini halatın altına atıyorlardı. Hava kapanıp hafif bir kar toprağın üstünü örterken dondurucu soğukta bekledik, bekledik. Asansörler artık daha yavaş hareket ediyor ve daha az insan kusuyorlardı. Yere diz çöktüm ve ellerimi cüruflarının içine bastırdım. Babamı çekip kurtarmayı o kadar çok istiyordum ki. Yer altında mahsur kalmış bir sevdiğinize ulaşmayı istemekten daha çaresiz bir duygu varsa ben bunu tanımıyordum. Yaralılar, cesetler, gece boyunca süren bekleyiş, yabancıların omuzlarınızı örttüğü battaniyeler, İçemediğiniz sıcak bir fincan ve nihayet gün ağarırken maden kaptanının yüzündeki bir tek anlama gelebilecek o kederli ifade. Biz az önce ne yaptık? Katniss, orada mısın? Büyük olasılıkla Haymit tam şu anda başa o telsizli prangadan taktırmanın planlarını yapıyordu. Ellerimi ağzımdan çektim. Evet. İçeri gir. Kapitol'ün hava kuvvetinden geriye kalanlarla misilleme yapması ihtimaline karşılık. Hemen içeri gir. Evet diye tekrarladım. Makinalı tüfeklerin başındaki askerler dışında çatıdaki herkes içeri yöneldi. Merdivenlere inerken parmaklarımı pürüzsüz mermer duvarlara sürtmekten kendimi alamıyordum. O kadar serin ve güzellerdi. Kapitol'de bile bu eski binanın görkemiyle boy ölçüşebilecek bir şey yoktu. Ancak yüzeyin bana verdiği hiçbir şey yoktu. Boyun eğen benim tenim, çekilen benim sıcaklığımdı. Taş insana her defasında yeniyordu. Büyük giriş holünün devasa sütunlarından birinin dibine oturdum. Kapılardan meydandaki basamaklara uzanan geniş mermer düzlüğü görebiliyordum. Pete'le birlikte oyunları kazandığımız için tebrikleri kabul ettiğimiz gün ne kadar hasta olduğumu hatırladım. Zafer turundan yorgun düşmüş, mıntıkaları yatıştırma girişimlerimde başarısız olmuş, Kato ve Clove'un anılarıyla, özellikle Kato'nun mutaların elinde dehşet verici ve yavaş bir ölümle katledilişiyle yüzleşmek zorunda kalmıştım. Box, koyu gölgelerin arasında soluk bir benizde yanıma çöktü. Tren tünelini henüz bombalamadık, biliyorsun. Bir kısmı büyük olasılıkla çıkabilecek. Ve sonra yüzlerini gösterdikleri anda onları vuracağız değil mi diye sordum. Yalnızca mecbur kalırsak diye yanıtladı. Trenleri biz gönderebiliriz. Yaralıların tahliye edilmesine yardım edebiliriz. Hayır, tünelin onların eline bırakılmasına karar verildi. Böylece insanları dışarı çıkarmak için bütün hatları kullanabilecekler dedi Box. Ayrıca bu bize kalan askerlerimizi meydana ulaştırmak için zaman kazandıracak. Birkaç saat kadar önce kuş uçmayan meydan, isyancılar ve barış muhafızları arasındaki savaşın cephe hattıydı. Coin, Gale'in planına onay verince, isyancılar hararetli bir saldırı başlatmış ve cevizin düşmesi halinde tren istasyonunu kontrol edebilmemiz için Kapitol güçlerini birkaç blok geri çekmişlerdi. Ve işte ceviz düşmüştü. Gerçek dank etmişti. Kurtulan herkes meydana kaçacaktı. Barış muhafızları hiç şüphesiz silah arkadaşlarını kurtarmak için mücadeleye girişirken silah seslerinin yeniden başladığını duyabiliyordum. Bizim askerlerimiz de buna karşılık vermek üzere meydana getiriliyorlardı. Üşümüşsün dedi Box. Bir battaniye bulmaya çalışayım. Bana itiraz fırsatı bırakmadan gitti. Mermer vücut ısımı emmeye devam etse bile battaniye falan istemiyordum. Haymit kulağıma Katniss dedi. Hala buradayım diye yanıt verdim. Bu hafta sonu Pete'le ilgili ilginç gelişmeler oldu. Bilmek istersin diye düşündüm. İlginç iyi demek değildi. Daha iyiydi. Ancak dinlemekten başka seçeneğim yoktu. Senin idam harcını söylediğin klibi gösterdik. Hiç yayınlanmadığı için Kapitol zihnini zapt ederken bu görüntüleri kullanmış olamazdı. Şarkıyı tanıdığını söyledi. Bir an kalp atışlarım hızlandı. Sonra bunun, iz sürücü arı serumunun neden olduğu akıl karışıklığından başka bir şey olmadığını fark ettim. İmkansız Haymit, o şarkıyı söylediğimi hiç duymadı. Senden değil, babandan dinlemiş. Babam bir gün fırına takasa geldiğinde bu şarkıyı söylüyormuş. Pete çok küçükmüş, büyük olasılıkla 6-7 yaşlarında. Ama çok iyi hatırladı çünkü kuşların susup susmayacaklarını merak ederek dikkatle dinlemiş dedi Haymit. Ve sanırım susmuşlar. 6-7 yaşlarında. Annemin şarkıyı yasaklamasından önce olsa gerekti. Belki de tam benim şarkıyı öğrendiğim zamanlarda. Ben de orada mıymışım? Sanmıyorum. Hiç bahsin geçmedi. Ama seninle ilgili olup zihinsel erimeye neden olmayan ilk şey bu oldu dedi Haymit. Bu da bir şeydir Katniss. Babam. Bugün her yerdeydi sanki. Madende ölüyordu. Pete'in allak bullak bilincine bir şarkıyla süzülüyordu. Koruyucu bir tavırla omuzlarımı örten Box'un bakışlarında titriyordu. Onu o kadar çok özlüyordum ki, içim acıyordu. Dışarıda silah sesleri iyiden iyiye artmıştı. Gale, yanında bir grup isyancıyla, telaşla ve savaşa bir an önce katılma hevesiyle geçip gitti. Savaşçılara katılmak için talepte bulunmadım. Zaten bana asla izin vermezlerdi. Kaldıracak durumda da değildim. Kanım buz gibi olmuştu. Keşke Pete, eski Pete, burada olsaydı. Çünkü kim olursa olsun, insanların dağdan kurtulmak için canlarını dişlerine taktıkları bir zamanda karşılıklı ateş edilmesinin neden yanlış olduğunu açıkça anlatmayı becerebilirdi. Yoksa kendi geçmişim beni gereğinden fazla hassas mı kılıyordu? Savaşta değil miydik? Bu düşmanlarımızı öldürmenin farklı bir yolu değil miydi? Gece hızla indi. Meydanı aydınlatmak üzere büyük parlak spotlar yakıldı. Tren istasyonunun içindeki bütün ampuller de tam güç yanıyor olmalıydılar. Meydanın karşı tarafında olmama rağmen uzun, dar binanın boydan boya camla kaplı ön cephesinden içerisini görebiliyordum. Bir trenin, treni bırakın tek bir insanın gelişini kaçırmak olanak dışıydı. Ancak saatler geçmesine rağmen kimse gelmiyordu. Geçen her dakika birilerinin Ceviz'e düzenlenen saldırıdan sağ çıkması olasılığını azaltıyordu. Gece yarısını biraz geçe, Cressida kostümüme özel bir mikrofon iliştirmek üzere yanıma geldi. Ne için diye sordum. Açıklama Hamid'den geldi. Hoşlanmayacağını biliyorum ama bir konuşma yapmana ihtiyacımız var. Konuşma mı? Birden midem bulanmaya başlamıştı. Ben sana satır satır destek vereceğim dedi. Tek yapman gereken söylediklerimi tekrarlama. Bak, daha da hiç hayat belirtisi yok. Kazandık ama mücadele devam ediyor. Bu yüzden düşündük ki sen adalet binasının basamaklarına çıkıp durumu ilan edersen, herkese Ceviz'in yenik düştüğünü ve Kapitol'ün ikinci mıntıkadaki varlığının sona erdiğini duyurursan, geri kalan güçlerin de teslim olmasını sağlayabilirsin. Meydanın ötesinde kalan karanlığa baktım. Güçleri göremiyorum bile. Mikrofon bunun için zaten dedi. Yayına çıkacaksın. Sesin acil durum ses sistemlerinden duyurulacak. Görüntünde bir ekran bulunan her yerde görülecek. Meydanda birkaç dev ekran olduğunu biliyordum. Zafer turu sırasında görmüştüm. Bu tarz şeylerde iyi olsam işe yarayabilirdi. Oysa değildim. İlk propaganda spotu denemelerimde sufle yapmayı denemişlerdi ve ben çuvallamıştım. Hamid son olarak, pek çok hayat kurtarabilirsin Katniss dedi. Pekala, deneyeceğim dedim. Merdivenlerin başında, parlak ışıklar altında, kostümüme bürünmüş halde durup, gözde görülmeyen bir dinleyici topluluğuna konuşma yapmak çok tuhaftı. Sanki ay için özel bir gösteri sergiliyormuşum gibi. Elimizi çabuk tutalım dedi Hamid, fazla açıktasın. Özel kameralarla meydandaki yerlerini almış olan çekim ekibimden hazır olduklarını gösteren işaret geldi. Hamid'e başlamasını söyledim. Mikrofonumu açtım ve konuşmanın ilk cümlesini can kulağıyla dinlemeye hazırlandım. Ben konuşmaya başlarken meydandaki devasa ekranlardan birinde kocaman bir görüntüm belirdi. İkinci mıntıka halkı, ben Katniss Everdeen. Size adalet binasının basamaklarından bir çift tren yan yana tren istasyonuna girmişti. Kapılar kayarak açılırken, insanlar Ceviz'den beraberlerinde getirdikleri bir duman bulutu eşliğinde dışarı sökün etmeye başladılar. Meydanda, onları neyin beklediği konusunda en azından bir tahminleri olmalıydı. Temkinli hareket ediyorlardı. Bir dizi mermi, tren istasyonunun içindeki ışıkları söndürürken çoğu yere uzandılar. Gail'in tahmin ettiği gibi silahlarını kuşanıp gelmişlerdi ama aynı zamanda yaralıydılar. Sessiz gece havasında inlemeleri bana kadar ulaşıyordu. Biri basamaklardaki ışıkları söndürdü ve beni gölgenin korumasına bıraktı. İstasyonun içinde bir alev parladı. Trenlerden biri gerçekten yanıyor olmalıydı. Pencerelerden simsiyah bir duman yükseldi. Başka seçeneği kalmayan insanlar öksürerek ama silahlarını kafa tutarcasına havada sallayarak meydana çıkmaya başladılar. Gözlerim meydanı çevreleyen çatılarda dolaşmaya başladı. Her birinde takviye edilmiş makinalı tüfek siperleri vardı. Yağlı variller ay ışığında parlıyorlardı. Genç bir adam bir eliyle yanağındaki kanlı bezi bastırarak, diğeriyle de silahını sürükleyerek ve sendeleyerek istasyondan çıktı. Tökezleyip yüzüstü yere düştüğü zaman, gömleğinin arka tarafındaki yanık izlerini ve altından seçilen kırmızı eti gördüm. Ve o adam birden maden kazası kurbanlarından birine dönüşüverdi. Ayrımın sonu. Sayfa 233. Devamı 22. ayrımda.